Kronos Podcast.
Merhaba Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki etkili konuşmalarıyla bilinen, siyasetin en bilinen yüzlerinden aynı zamanda bir hukukçu da olan Sayın Hasip Kaplan bizimle. Sayın Kaplan hoş geldiniz.
Sağ olun Sayın Şahin, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Katılımınız için teşekkür ediyoruz ve hemen şuradan başlayalım istiyoruz. Artık sosyal medya sayesinde hani aktif siyasetçi ya da dinlenen siyasetçi ayrımı ortadan kalkmış durumda. Hemen düşüncelerini kamuoyuyla paylaşabiliyor siyasetçiler. Nitekim siz de son zamanlarda dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarında bulunuyorsunuz. Biz de oradan başlayalım istiyoruz. Kürt siyasetiyle ilgili Türkiye'deki altılı masanın bir sorunu var mı acaba? Sizin tabirinizle masada ikili oynayan biri ya da birileri mi var?
Öncelikle bizi izleyen herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yani Türkiye şu an bir seçim satındadır artık. Zaten erken mi, baskın mı artık onun anlamı kalmadı. 2023, 18 Haziran biliyorsunuz en son tarih. Yani bir seneden az kaldı. Ama şu an Türkiye bir seçim havasında. Cumhur İttifakı bir yandan, Altılı Millet İttifakı bir yandan, üçüncü yol dediğimiz HDP ve Sosyal Demokrasi Yanlısı kuruluşları ve partilerin oluşturduğu bir platform var. Üçüncü bir yol olarak. Böylesine bir cucuna içinde bütün her adım hem iktidar hem muhalefet tarafından seçime endeksli atılıyor. Ama ülke yangın yerine döndü. Bakın enflasyon korkunç rakamlarda, her gün elektriğe, akaryakıta, doğalgaza durmadan zamlar geliyor, benzine, mazota. Durmadan hayat pahalılığı artıyor. Bakıyorsunuz fiyatlar, kiralar, her şey uçmuş durumda. Ve maalesef emeğiyle geçinenler, maaşlı, ücretli insanların bütün asgari ücretleri, memur maaşları buna döndü. Yani herkes şu an bir krizde, ekonomik kriz. Tarımda üretici krizde mazot parası bulamıyor. Düşünebiliyorsunuz, gübre bulamıyorum. Ürünü satamıyor. Diğer taraftan küçük esnaf boğuldu, iflaslar başladı. Şimdi böyle bir ortamda her gün ekmeğe zam yapılırken, her gün bir şeylere zam yapılırken, iktidar kendi hayatını idame ettirmek için Cumhur İttifakı durmadan baskıya yöneliyor. Bu baskının en başında adaletsizlik geliyor. Adaletsizlik sadece HDP'nin kapatılması, HDP'lere yapılan operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar değil. Tüm muhalefette demokrasi güçlerine yöneldi. Artık devletin güvenlik güçleri, vatandaşın mal ve can güvenliği değil, sadece iktidar canı hanım ve yandaşlarının mal ve can güvenliğini sağlıyor. Şimdi bu ortamda durmadan anketler yapılıyor. Seçim anketleri. Bu seçim anketlerinde Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin, MHP'nin giderek oy kaybettiği, Millet İttifakı'nın oylarının arttığı, her seferinde de HDP'nin oylarının %10'un üzerinde olduğu ortaya çıkıyor. Yani HDP'nin kapatılma davasına rağmen, Kobani Kumpas davasına rağmen, her gün 3-5 ile yapılan operasyonlara rağmen, haksız gözaltılara rağmen, Kürtlerin kendi dilini konuşmasının yasaklanmasına, konserlerinin, müziğinin yasaklanmasına, Cigerhu'nun Batman'daki heykelinin kaldırılmasına kadar bir Kürt düşmanlığı azgınca yürütülüyor ve bu azgınlık kendini sadece Türkiye sınırları içinde tutmuyor. İktidar Rojava'ya saldırıyor. Dikkat edin, Rojava'ya. Rojava'daki Kürtlerin bir statü sahibi olmasını istemiyorlar. Orada Kobani'de kendi toprağını, kendi kimliğini, kendi onurunu destansı bir kahramanlıkla koruyan Rojava halkının IŞİD'e karşı zaferini kabullenemiyorlar. Ama artık Kürt sorunu bir Türkiye sorunu değil, bir bölge sorunu değil, bir dünya sorunu oldu. Yani artık herkesi ilgilendiriyor, Birleşmiş Milletleri de, Avrupa Konseyi'ni de, bölge devletlerini de. Şimdi bunun içindir ki 15 gündür Rojava'ya saldırma hazırlıkları yapan AKP iktidarı sınırda bekliyor, giremiyor. Yani Rusya bir taraftan, Amerika bir taraftan, Fırat'ın batısı doğusu olayı var. Şimdi burada anketler ne diyor? Seçimleri Kürt halkı, Kürt yurttaşların oyları belirleyecek diyor. Ve demokrasi güçleri. Yani Kürt halkının oyları, ki 30 milyona yakın sadece Türkiye'de, Bakur'da yaşayan Kürt halkı var. Demokrasi güçlerini de yanında düşünün. çok ciddi bir potansiyel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici. Belirleyici. Bu anahtar burada, Kürt halkında. Kime oyunu verirse o kazanacak. Ancak bir şeye dikkat çekmek istiyorum özellikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasaya göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Anayasa 101'i onun kurmayları düzenledi. Şu anki Meclis Başkanı Şentop'tan tutun, Burhan Kuzu'ya kadar Cumhurbaşkanı Hukuk Danışma Kurulu ve o danışma kurulu üyelerine kadar hepsi 2017 referandumda Erdoğan'ın başına büyük bir çorap ördüler. Ve Cumhurbaşkanlığı iki dönem kuralı geçerlidir dediler anayasada. Bir tek istisna var. Yani anayasaya göre 3'teki çoğunluğu alırsın, 360 oyla yenilersin, erken seçim kararı alırsın. O zaman belki Cumhurbaşkanına bir şans doğabilir. Bu da mümkün değil çünkü 360'ları yok. 360 oy alabilmeleri, eksik oylarını tamamlamaları mümkün görünmüyor.
Muhalefetin bir erken seçim için bu 360'ın bulunmasına katkı sağlamayacağını mı düşünüyorsunuz?
Türkiye siyasetinde her şey olur. Hani hukukta kanun lastiktir diyorlar ya, bu seçim kanunlarını değiştire değiştire kendilerine öyle uydurdular ki kanun lastiktir. Bunlar da iktidardır. Cumhurbaşkanı diyor ben aday olurum. Seçim kurulu benden yana ben atadım. O da benim reddetmez. Anayasa Mahkemesi'ne giderler. Bütün hakimleri de ben atadım. Ben yine aday olurum diyor. Ama olamaz.
Bir hukukçuya şunu da sormam gerekir. Hani siyaseten anayasa mevzuat gereği olur olamaz ayrı ama Yüksek Seçim Kurulu'na mevcut düzenlemesiyle Yüksek Seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncüğünde Yüksek Kurulu'da kabul ediyoruz aday olabilir dese bunun aksini sağlayabilecek yahut mevzuata dönüşü sağlayabilecek bir yapı var mı şu an Türkiye'de?
Hayır, anayasa ihlaldir. Aynı suçu aday da Yüksek Seçim Kurulu da Anayasa Mahkemesi de işlemiş olur. Yani aynı suçu ve anayasa ihlal vatana ihanet suçudur. Ben size açık söyleyeyim. Yani vatana ihanet anayasa ihlal suçudur. Yani siz anayasayı korumakta ad içersiniz Cumhurbaşkanı olursunuz ki öyle oldu. Uymazsanız ben anayasa uymam derseniz Uganda'nın Idi Amin'inden farkınız olmaz yani. O da bir zamanda ben dedi çaldım dedi her şey kanun derdi. Şimdiki durum bu. Yani bakıyorsunuz dün siyah dediğine bugün kara diyor. Dün düşman olduğuyla bugün ittifak ediyor. Dün Suudi prenslerine katil diyordu. Bugün törenle karşılıyor. Dün Ergenekon Balyoz davasının savcısıyım dedi. Bugün avukatıyım diyor. Yani çok dikkat edin. Dün çözüm süreci var, Kürtler kardeşimdir diyordu. Bugün Kürtlerin dilini yasaklıyor. Kürdistan demeyi mecliste suç unsuru yapıp milletvekillerine ceza veriyor. Bütün kurumlarını kapatıyor, kayyumlarla bütün belediye başkanlıklarını gasp etmiş, talan etmiş, Kürt iradesini yok sayıyor. Bütün milletvekillerine fezlekelerle dokunulmazlıklarını kaldırmaya çalışıyor. Zaten bir kısmı kaldırıldı. Bir kısmı cezaevinde çözüm sürecinin önemli iki ismi Sayın Salahattin Demirtaş'tan, eş başkan o zaman, İdris Balukyan. İkisi cezaevinde 5-6 senedir. Sen hangi çözüm sürecinden bahsediyorsun? Şimdi seçim yaklaştı ya, artık Kürtlere farklı yaklaşımlar sergilenecek. Bunu biliyoruz ama
Sayın Kaplan, bu yaptığınız özet muhalefetin işinin çok kolay olduğunu gösteriyor aslında. Dediğiniz gibi özellikle Kürt seçmenin oylarını etkileyecek tüm konularda dün söylediklerinin aksi yönde hareket eden bir Erdoğan ve genel itibariyle Cumhur iktidarı bugün muhalefetin işini kolaylaştırıyor olmalı. Altılı Masa'da ya da genel itibariyle muhalefette HDP ile ilgili nasıl bir çelişki görüyorsunuz da o ifadeyi kullandınız? İkili oynama diye bir ifade kullandınız.
Ben size bir şey söyleyeyim, açık söylüyorum. Cumhur İttifakı'nda bir MHP var. MHP'den ayrılan bir İYİ Parti var, o da Millet İttifakı'nda. İki ırkçı parti, yani ikiye ayrılmış, iki tarafın birer kamburu var. Şimdi her ne kadar Kılıçdaroğlu karşısında İYİ Parti, Sayın Meral Akşener net tavırlar koymaya çalışsa da kendi partisinin içindeki ırkçı arızalardan bir türlü kurtulamıyor. Yani Kürt düşmanı olan, Kürt düşmanlığı yapan. Yani hizaya getiremiyor. Yani çok kolay bir şey değil. Oysa ki böylesi bir dönemde ülkenin kaderi söz konusu. Devletin, Türkiye'nin 84 milyon kaderi söz konusu. Bir tevkrasi yönetimi var, tek adam rejimi var. Bu tek adam rejimi ülkenin, Anadolu'nun bin yıldır gelen zengin tarih kültürel farklılığını, zenginliğini inkar ediyorlar. Ve çok açık bir şekilde şunu söyleyeyim. Dün Kürtler var diyen Erdoğan bugün yoktur noktasına gelebiliyor. Bunu eğer Millet İttifakı'ndaki partiler eşit yurttaşlık herkes için geçerlidir gibi bir ilkede anlaşamazlarsa onların problemi var demektir. Zor bir durum var demektir. Çünkü Erdoğan her an pragmatisttir. Bir ayda dünü unutup başka bir şey için, oy almak için her şeyi yapabilir. Ama bir şeyi unutuyor Erdoğan. Rojava'daki saldırıları, katliamları, Şengal'a yönelik katliamları, Başur'da, Rojava'da, Bakur'da, Kürdistan'da siyasetçilere İHA'larla yapılan suikastları, Hendek Savaşları'nda katlettikleri insanları, daha dün Van'da insanların evlerini nasıl baskın yapıldı görüntüleri çıktı. Her tarafta durmadan baskı, gözaltı, işte bütün gazeteciler Diyarbakır'da tutuklandı. Nedir? Eskiden biz avukatlık 40 yıl önce bir illegal örgüt alırlardı. Herkes onun yan kuruluşu yapıp içeri atarlardı. Bu devlet istiklal mahkemelerinden bugüne değişmedi. Örfü idarelerden bugüne değişmedi. Kılıç alilerden geldi, bugün Adalet Bakan Yardımcısı olan hakimlere geldik. Yani yasa adada Menderes'i idam cezası veren yargıç ne demişti? Sizi buraya tam kuvvet bunu istiyor. Şimdi reis, saray, onlar da durmadan bir şeyler istiyor hakimlerden, savcılardan. Diyor ki Kürt siyasetçileri tutuklayın, partilerini kapatın, siyaset yasağı getir bütün önderlerine. Ondan sonra bu kafayla sen Kürtlerde nasıl oy alırsın? Alamazsın ki. Ya 1,5 senedir Sayın Öcalan tek hücrede ne ailesiyle görüşüyor, ne avukatlarıyla görüşüyor, ne vasisiyle görüşüyor, durmadan disiplin cezası veriyorlar. Sen o adayı 23 senedir özel koruma alanı ilan etmişsin. Dünyada böyle bir örnek yok. Özel ada, özel güvenlikli alan, bilmem kaç mil yaklaşma yasağı. Şimdi burada siz hem önce çözüm sürecinde, hem Oslo sürecinde, hem İmralı sürecinde devlet olarak görüşeceksin, konuşacaksın. Ondan sonra da en doğal hukuki haklarını yok sayacaksın, çiğneyeceksin, düşmanlık yapacaksın. Ondan sonra da Kürtlerden oy isteyeceksin. Sonra da ben baskı kurarım, içeriden her şeyi yaptırdım. Yaptırdınız. İnsana zaten yeterince bedel ödemiş. Gerçek olan şu, dört parça Kürdistan, herkes Kürtlerin birliğini ve dayanışmasını savunması lazım. Bu seçimleri de bunun bir parçası olarak görmesi lazım. Eğer AKP Kürt düşmanlığı yapıyorsa cezasını çekecektir ki çekmiştir, çekiyordur ve gidecektir. Öyle uzun bir şey gerek yok. Çünkü MHP'lileşti. AKP MHP'lileşti. Kendi içinden ki parti doğdu. Deva doğdu. İşte Gelecek Partisi doğdu. Başka ayrılanlar var. Ben size iki nokta önemli çizmek istiyorum. Bunu bütün Kürtler bilmesi lazım. Bir, son seçimi yasası ne zaman değişti? 6 Nisan 2022'de resmi gazetede yayınlandı. Seçim barajı 7'ye indi. Seçim kurullarını istedikleri gibi bu hükümet yeni yargıçlar atadı ya HSK bu yaz kararnamesiyle binlerce. Yani kendi yargıçlarından oluşan kurullar kuracaklar. Ve seçimlere hileyle, baskıyla, güvenlik güçleri Süleyman Soylu gibi İçişleri Bakanları'nın baskısıyla, kanun tanımaz yaklaşımlarıyla, çete, mafya, narko her şeyi devreye koyarak sandıkları zorla gasp edip ki 95'te bunu Şırnak seçimlerinde yapmışlardı, mahalli seçimlerinde. Zorla korucuları belediye başkanı yapmışlardı, sandıkları çalmışlardı, oyları çalmışlardı, güvenlik güçleri getirip oyları değiştirmişti. Bugün artık bu mümkün değil. O dönemle bu dönem arasında çok büyük bir fark var. Artık bir cep telefonu herkeste var ve herkeste internet var. Herkes bir görüntüyü anında çekip bütün dünyaya verebiliyor. Şimdi burada sorun şurada. Erdoğan adayım dedi. Kime gidecek? Eğer seçimi 7 Nisan 2023'ten önce yaparsa seçim yasaları uygulanmayacak. Bu ne demektir? Bir, MHP baraj altında kalacak. İki, seçim hileleriyle HDP'nin oylarını çalarak baraj altında bırakmaya zorlayacaklar. Üç, işte diğer küçük partiler, bir sürü kurulan parti var. Bunlar yüzde o barajını birleşseler de geçemeyecekleri için tekrar 2002'deki gibi mecliste 3 partili veya bilemedin en fazla yine 4 partili bir sürece girmek istiyorlar. Burada olay şu, eğer Devlet Bahçeli ile Erdoğan arası bozulursa 7 Nisan'dan önce seçimler olacak demektir. Bunu bilin.
Bunun o kanatta var mı peki?
Var tabii. Şimdi eğer Kürtlerle ittifak yaparsa, tekrar bir çözüm süreci başlatacağım derse, MHP'nin burada ikna olması yetmiyor. Kendi söylemini de değiştirmesi gerekiyor. Yani ikide bir HDP'nin kapatılmasının nedeni Devlet Bahçeli'dir. Onların baskılarıdır. Soylu'yu sürekli HDP'leri saldırtan yaklaşım tarzı budur. Yani şimdi her gün çeteler, kokain mafyası bilmem ne boy boy pozlar verir, resimler çektiriyor. Yani bu kadar hukuksuzluk olmaz ki. Yani güvenlik güçlerini bu kadar sorumsuz siyasetçilere devletin vazinesiyle birlikte teslim edemezsiniz ki. Mustafa Yeneroğlu'na bir polis müdürünün ettiği hakareti gördük Ankara'da.
Daha vahim aslında emniyetin açıklaması orada bir taraftan. Hukuki neticeler doğuracak bir açıklamada bulundu emniyet.
Tabii ki. Çünkü Yeneroğlu eskiden AKP'deyken İnsan Hakları Komisyon Başkanı'ydı. Sevgili Tanıkulu komisyon yardımcısı daha da. Bütün muhalefet tehdit altındadır. Bu nedenle 6 Nisan'dan sonra değil meclis kulislerinde Mayıs'ta bir seçim dillendiriyorlar. Zaten Mayıs'ta yapılacak seçim demek Haziran 18'ine göre 20 gün önce alınmış bir seçimdir. Bu erken seçim değildir artık bunun adı. Sayın HDP eş genel başkanları Edirne'de İmralı cezaevine gittiler. Sayın Demirtaş'la bir görüşme yaptılar. Sayın Selçuk Muzraklı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı onlar. Hala bizim belediye başkanımızdır. Milletimizin oylarıyla seçilmişlerdir. Kayyum atayanlar, onları görevden alanlar, onları gizli tanıkla cezalandıranların hepsi bunun hesabını bir gün verecekler. Bizimkiler hiçbirisi ne çaldı, ne çırptı, ne haksızlık yaptı, ne yolsuzluk yaptı, ne AKP'lilerin yaptığı şeyleri yaptı. Şimdi milletin duruşu belli. Kürt halkının onuruyla, gururuyla oynayanların hepsi kaybedecek. Bakın çok açık söylüyorum. Kürt halkı ulusal bir tavır koyacak. Yani bu ulusal demokratik bir tavır olacak Kürt halkı. Nasıl ki biz bütün muhalefet birleşsin diyoruz. Kürtlerin içindeki bütün muhalefet de birleşmelidir. Yani Kürtlerin farklı düşünce ve görüşleri birleşmelidir. Bu seçim bunun için önemli bir durumdur. Yani şimdi ben Kürt halkını savunuyorsam anayasada eşit yurttaşlığı savunacağım diyeceğim ki kardeşim Kürt dilinin özgürlüğünü koyacaksınız. Yasakları kaldıracaksınız. Dokunulmazlıkları ahim kararıyla artık anayasaya aykırı yapıldı ortaya çıkmıştır. Siz derhal bu tutuklamalara siyasi tutsaklık durumlarına son verin. Kobani davasının kumpasından vazgeçin altında kalırsınız. Yine birçok milletvekili arkadaşımız cezaevinde. Her gün operasyon yaparak bunun sonunu getiremezsiniz.
Çizdiğiniz bu tabloyu günlük siyaset içerisinde parça parça yerleştirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor. Muhalefetin dediğiniz gibi demokratik bir amaçla Kürt siyasetiyle işbirliği yapması gerekiyor. Bu hani politik olarak da bunu gerektiriyor. Fakat şu an tam anlamıyla bunun yapılamamasının nedeni Türkiye'nin siyasetindeki real politik. Yani milliyetçi seçmen HDP ile açık işbirliğine giderse muhalefeti desteklemeyebilir. Bir, tecrübeli bir siyasetçi olarak sizce bu makul mü? Yani gerçekten HDP ile açık bir işbirliği genel seçmeni, milliyetçi seçmeni ürkütür mü? İkincisi, buna rağmen hareket etmeli değil mi muhalefet? Üçüncü yolda zaten HDP ile birlikte anılan üçüncü yolda bir kenarda duruyor. Bunu ayrıca konuşmalıyız. Ama ilk etapta HDP ile ilişkilerini nasıl belirlemeli mesafesini muhalefet?
Şimdi muhalefet partileri AKP iktidarının, MHP küçük ortağının, istepnesinin oyununa geliyor. Onlar bu teröristtir diyor. Herkese teröristtir diyorlar bunlar. Terörle mücadele kanununa göre zaten muhalif olan herkes teröristtir. Sadece Kürtler değil. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlar, kadın cinayetlerine karşı çıkan işte gördük Muğla'da Pınar Gültekin davasında nasıl haksız indirimler yapıldığını. Bütün bunlar onların gözünde terörist. Şimdi sosyal medya yasasını getirip havuz medyası bunlara yetmiyor. Hem içeride hem dışarıda biliyorsunuz yurt dışında da oylar kullanılıyor seçimlerde. Susturmaya çalışıyorlar. Ekonomiyi gitmiyor diyeni içeri takacaklar. İktidar iyi işler yapmıyor diyeni içeri atacaklar. Yok öyle bir şey. Böyle bir kanunda böyle bir suç tipi yok. Zaten terörle mücadele kanunu bunun hepsinden beter bir kanundur. Ama sosyal medya sağlayıcılarına ceza getirebilirler, para cezaları verebilirler. Onların yurt içindeki yayınlarını kesebilirler. Yani buna benzer şeyler yapacak iktidar. Bu seçimde niyetleri bu. Baskıyı artıracaklar. Şimdi burada akıllı olması gereken altılı masa çok iyi biliyor ki üçüncü yolun desteği olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerini almak mümkün değil. Ben milletvekili seçimlerini demiyorum. Çünkü milletvekili seçimlerinde üçüncü yol Demokrasi İttifakı zaten kendisi girecek seçimlere. Kendi adaylarıyla, partileriyle. Sorun Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ortak bir aday olabilir. Ben ilkeler çerçevesinde ben olsam 5 şey isterim. Adaleti sağlayacağınıza söz verin. Bir bağımsız yargı. Adalet önce. Temel hak ve özgürlükler. Basına saldırırlar, STK'lara saldırırlar. Bakın insan hakları savunucularına her gün saldırıyor. İHA'den başkanına, insan hakları vakfına her gün saldırı var. DİSK'e, işte Tabipler Birliği'ne, Türkiye Barolar Birliği'ne, baroların bölümüne her yönden. Temel hak ve özgürlükler konusunda kesinlikle ödün vermeyecek bir cumhurbaşkanı. Eşit yurttaşlık, üçüncü. Bu eşit yurttaşlık tamamen herkesin mezhebi, dini, ırkı, kimliği ayırt edilmemek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aynı haklardan yararlanmalar. Ve en önemlisi ekonomide şeffaflık ve adil bir gelir dağılımı ve vergi sistemi. Ekonomiyi muhalefetin yabana atmaması lazım. Şu an her gün zam yapan bu AKP iktidarı her gün ama her gün bir gün daha hayatta kalmaması gerekir. Şimdi bu bir başlangıç olabilir ve bu başlangıçlarla beraber en sonuncu 5 kaldı herhalde onu söyleyeyim. Bu seçimlerde eğer iktidar kazanırsa yani muhalefet, ortak aday bir anayasayı birlikte yapmak. Türkiye'nin artık 12 Eylül darbe anayasasından tümüyle kurtulması lazım. Ve Erdoğan'ın başkanlık rejimi dediği anayasadan da.
İlkesel bazda saydıklarınızı aslında altılı masada kabul ediyor. Böyle bir deklarasyon da söz konusu. Hani belki ifade farklılıkları ama dediğiniz ilkelerle örtüşen ifadeler onlar da kullandı. Mevcut ismi zikredilenler yahut da ismi zikredilmeyenler Hasip Kaplan'ın aklında biri var mı? Birkaç önerisi olabilir mi ortak aday konusunda?
Çıkabilir. Yani diktatör hevesi olmayan herhangi birisi bu dengeyi sağlayabilecek birisi gelip bir İlk döneminde bir restora görebilir. Güçlendirilmiş parlamenter rejim diyorlar ona. Aslında parlamentonun milletin iradesinin hakim kılınmasıdır. Tek kişi rejimine karşı demokrasi, teokrasiye karşı demokrasi. Bu geçiş süreci çok önemli. Bir de şunu açık söyleyeceğim. KHK'lı mağduriyetleri korkunç. Şen Yaşar ailesinin Urfa'daki adalet talepleri, çığlıklar uçuşuyor. IŞİD'in katliamlarında failler serbest bırakılıyor. Ya insanlığa karşı işlenen suçlarda bu muhalefet blokunun sorumlulardan hesap soracağını istikrarlı bir şekilde koyması gerekiyor. Ben şahsen altılı masada görüşmeler oluyor. Bir tek İYİ Parti'yle arızalar var. Ama yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mecliste 8 sene bulunduğum süre içinde Meral Akşener Hanımefendi meclis başkan vekiliydi. Ve inanın meclisi objektif ve dürüst olarak en iyi yönetenlerden birisi. En iyi. Çünkü beraber grup başkan vekili olarak da görev yaptım. Şimdi ben kendisinin bu konuda biraz daha özverili ve sağduyulu davranması gerektiği ve tüm sorumluluğun onda yüklendiğini ifade etmek istiyorum. Yani aynı düşünemeyiz. Mümkün değil. Yani birisi Türk ırkçılığı yapan işte milletvekilleri var. Çıktı televizyonlara dediler Hasip Kaplan'ın ismini değiştirsin diyor. Allah'ın ismini kendisine almışlar vermişler. Bilmem kimin ismini Selahattin'in ismini değiştirsin. Ya böyleleri var. Ama Meral Akşener'in mesela mecliste bir gün ben Kürtçe konuştum ve meclis TV canlı yayındaydı. Benim sözlerimi kesti. İtiraz ettik. Tutanakları istedi Meral Akşener ve tutanakları getirdikten sonra bana o Kürtçe sözlerimi tekrar ettirdi. Ben söyledim canlı yayında çıktı. Tutanaklara X diye parantez içinde Kürtçe dili geçiyor. Eğer gerçekten bu ülkenin kucaklaşmasını, bu ülkenin toplumsal barışını istiyorlarsa Alevi'yle, Sünni'nin, azınlıklarla, çoğunlukların, Kürtlerle, Türklerin yeni bir nefes aldırmak istiyorlarsa Türkiye'yi savaşa karşı barışını savunmaları gerek. Bunun için bütün liderlere sorumluluk düşüyor. Birey olarak her birimize tek tek düşüyor. Ama 21. yüzyılda artık Kürt halkı özgürlüklerinden asla ve asla taviz vermez. Kimse Kürt halkını Orta Doğu'da 50 milyon insanımızı inkara, redde, asimilasyona, şövenizme kalkışmasın. Bu seçimlerin aynı zamanda kırmızı çizgileridir. Ben inanıyorum bundan sonra atılacak bütün adımlar belgeli ve ilkeli olmalı, kamuoyuna şeffaf olmalıdır. Öyle gizli kapılar arkasında birbirimize söz vermekte olacak şeyler değil. Bir seçime girdiği zaman o deklarasyonu halklara göstermek lazım. Bu açıdan da Kürt halkının önünde hem riskler var, kıyama kadar gidebilecek baskılar olabilir, hem büyük fırsatlar var. Hepimizin görevi bu seçim sürecinde halkımızın haklarını korumak, onlarla birlikte dayanışma içinde bütün halkların haklarını korumaktır. Buna inanıyorum. Bununla beraber yürüyenler kazanacaktır. Başkası kazanamaz.
Sayın Kaplan, çözüm sürecine değinelim kısaca. Çünkü çözüm süreci yaşandı fakat sonuca ulaşmadı. Sonuca ulaşmamasında Erdoğan'ın ve hükümetin samimiyeti ayrıca tartışılabilir. Fakat burada en önemli mesele belki de devlet bileşenleri. Özellikle derin devlet diye anılan fakat hani somutlaştırmak gerektiğinde herkesin farklı şeyler söyleyebileceği bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdi çözüm süreci tekrar zikredilmeye başlandı. Bir, gerçekçi mi? Çünkü seçim takvimi çok sıkıştı. Bu kadar kısa sürede bir çözüm süreci tasarlanabilir ve hayata geçirilebilir mi? İkincisi, HDP böyle bir çözüm sürecine yaklaşır mı? Çünkü siz sık sık vurguluyorsunuz ya, hani Kürt seçmenin onuru incitilmemeli. Hani burada Kürt seçmeni onur cihetinden bakacak olursa bir çözüm süreci Kürt seçmeni tırnak içinde tavlayabilir mi?
Bakın çok açık söyleyeyim. Kürt halkının hakları bir seçime, bir sandığa, bir oy hesabına dönüştürülemez. Buna dönüştürmek isteyenler kaybeder. Bir halkın tarihten gelen, on binlerce yıl önce yaşadığı topraklarda özgür yaşama hakkı var. Kim ki buna saygı gösterirse biz de saygı göstereceğiz. Kim ki bize düşmanlık ederse bizden korksunlar. Çok açık söylüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Ama inanın bu iktidar seçimi kaybedeceğini bildiği anda savaşı çıkartır, sırf seçimleri iptal ettirmek için. Bunu da bir yere not eder.
Bir risk de siyaset bilimciler de, gazeteciler de bu konuda sık sık ifade ediyorlar. Seçim güvenliği sorunu. Tam da bu anlattığınız konuyla ilgili olarak acaba iktidar seçimi kaybedeceğini düşünürse iç savaş, Suriye'ye askeri müdahale, tüm bu seçenekler masada ve bununla birlikte kaotik bir Türkiye'ye hazır olmalı mı? İşte 2015 seçimi hatırlatıyor bu bağlamda. Türkiye, bir seçim güvenliği sorunu var mı?
Muhalefet bütün bunları hesaba katmalıdır. Bu Sadat'ından tut çetelerine, çetelerinden tut mafyasına kadar ırkçı pervasızlık haddini aştı. Bakın milletvekillerini dövüyorlar, milletvekillerini, ama mafyaya getirip VIP'te fotoğraf çektiriyorlar mecliste. Olmaz, çetelerle, narkolarla fotoğraf çektiriyorlar. Bu ülkenin insanlarını açık açık eziyorlar, adaletsizlik ediyorlar, zulüm mü ediyorlar? Bu böyle gitmez, sosyal patlamalara ramak kalmış zaten. Onun için muhalefetin özveride bulunması lazım. Özveride bulunması lazım, birleşmesi lazım ve dayanışma göstermesi lazım. Bunu böyle çözeriz, başka yolu yok yani.
Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz siyasetçi avukat Sayın Hasip Kaplan'dı ki kendisini zaten 23. ve 24. dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yakından tanıyorsunuz, özellikle etkili konuşmalarıyla. Kendisinin seçim yaklaşırken, erken baskın ya da vaktinde seçim yaklaşırken Kürt seçmenin ne yapabileceğini yahut da Kürt seçmenin oyunu etkilemeye dönük neler yapılabileceğini konuştuk. Tekrar Kronos gündemde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast.